أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 382. حديث خيار المؤمنين القانعون وَشِرَارُهُمْ اَتَّامِعُ Müminlerin en iyileri tok gözlü olanlar, kanaatkar olanlar, onların en kötüleri ise aç gözlü olanlardır. Allah korusun. Peki ama hem mümin hem aç gözlü neden öyle mi? Fakat imanı onu tok gözlü yapmaya yetmemişse adam henüz aç gözlüdür elbette. Yani İslam dini, hayatın tüm nukşatan kurallar bütünüdür. Allah'ın bizden istediği gibi bir hayatın adıdır. Müslüman her konuda onun istediği gibi olmak zorundadır ama bir bölümünde başarıya ulaşmışken Allah'ın izniyle diğer bölümünde henüz kendisini eğitememiştir. Ya da bir bölümünde bilgilenmiş onu uygulamaya almışken diğer bölümünde henüz cahil bırakılmış ya da cahil kalmıştır. Ondan dolayı kimi konularda Allah'ın istediği gibi hareket edebilmeyi beceren, başaran Müslüman, kimi konularda henüz daha o dereceye erişmemişse, işte ondan dolayı onların en iyileri ve onların en kötüleri derken, ondaki en iyi huylar ya da en beğenilmez yönler demektir. Allahu alem. Ben öyle anladım. Hıyarul müminine, müminlerin en hayırlısı, müminlerin en iyisi, yani müminlerde görülen en iyi özellikler veya müminin taşıdığı özelliklerin en güzelleri, El-kani'u kanaatkar olmak, yani tok gözlü olabilmektir. Allah'ın kendisine verdiğini, kendisinin imtihanı için yeterli kabul edebilmektir. Gözün görmesi, kulağın duyması, tüm bedeni özellikler yanında malı, mülkü, saltanatı, çevresi, imkanı, söz söyleyebilmesi, etki ve egemenlik altına alabilmesi, hazır cevap olması ya da çevresindekilere etkin ve egemen olabilmesi gibi her tür konuda Allah kendisine neler verdiyse bu benim kulluğuma yeter, Allah benim için yeterli imkanlarla beni donatmıştır diyebiliyorsa, tok gözlüyse onunla cennete gitmek istiyorsa, cennetin kapısını açar bu özellikler diyebiliyorsa, işte o kanaatkar kişidir. Mesela bazen karısından ya ki kocasından şikayette bulunanlara ben benzer tekliflerde bulunmayı seviyorum. Peki ama bütün anlattıkların güzel, doğru da zaten sen niye yalan söyleyesin? Hatta ben inanıyorum ki sen bu anlattıkların konusunda biraz da edepli davrandın, hepsini söylemedin, söyleyemedin, utandın, ayıp dedin ya da hepsi söylenmezdi biliyorum. Anladım da fakat sana bir soru diyorum. Yani bu karın seni cennete götürebilir mi? Bu kocan senin cennete gitmene yeter mi? Öyle ölsen konuyu, öyle ölçünce tamam da diyor karşımdaki. Ama başka türlü ölçülmez ki kanaatkar olsan ya. Çünkü Allah seni onunla imtihana tabi tutuyor ve senin cennete gitmeni istiyor. Konu bu zaten. Kanaatkar olmak güzeldir elbette. Ama ben sabah kahvaltısında 10 çeşit, akşam yemeğinde 20 çeşit yemek istiyordum. Ya da benim arabam şöyle, atım böyle, evim böyle, çevrem böyle, imkanım böyle olsun istiyordum. Ve fakat Allah'ın takdiri ki öyle olmadı, öyle mi? Yani haşa Allah sana cimri davranmayacağına göre ve bu verdiklerinden başkasını, yani senin istediklerini sana verince sen onunla cennete garanti gitmeyeceğine göre iyisi kanaatkar olmak, iyisi tok gözlü davranabilmektir. Çünkü insanların en şerlileri, yani insanlar içinde, müminler içinde yapıp ettikleri kendilerine hiç yakışmayanlar, en kötü olanlar ise et-tami'u, açgözlü olanlardır, doyumsuz olanlar, doymayanlar. Hatta Kur'an-ı Kerim konuyu Araf suresinde sanki solumaya doymaz, soluklanmaya doymaz, nefes almaya doymaz, yorulsa da doymaz, dinlense de doymaz bir köpeğin haline benzetiyordu. Onu bir zahmet tekrar bulun ve okuyun. 383. Hıyarukum ahsenukum kadaen. Sizin en hayırlarınız iki kişi arasında Allah'ın kendisini gözettiği şuuruyla hüküm vereninizdir. Aleyhissalatü vesselam bazen amellerin en hayırlısı, bazen de Müslümanların en hayırlısını anlatır. İşte onlardan biri de huzurunda bulunduğumuz bu hadis-i şerif. Sizin en hayırlınız hıyarukum, sizin en iyiniz, Allah'ın istediklerine en ulaşanınız, en yaklaşanınız, Allah'ı razı etme konusunda en önde gideniniz. Ahsenukum qada'en, qada konusunda, hüküm verme konusunda, yani hükmetme konusunda Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, Allah'ın kendisini gözettiği şuuruyla hareket edendir. İhsan sahibi olarak hükmedenler. Yani en güzel biçimde, en uygun biçimde, en münasip, en mütenasip biçimde hükmedenlerden kastımız bu açıklamaya göre Allah'ın huzurundasınız. Allah sizin ne dediğinizi biliyor, ne dediğinize muttali, elbette her şeyden haberdar olan Allah sizden de haberdardır. Sizin o dediğinizi Allah görüyor, biliyor olarak söylüyorsunuz. Allah'ı razı edecek bir hükümde bulundunuz. İşte o zaman Allah'a karşı yaptığınız, Allah için yaptığınız, Allah'ın huzurunda yaptığınız bu amelden dolayı siz en hayırlı durumdasınız. Buradan hareketle insanın iki kişi arasında hükmederken Allah'ın onu imtihan ettiğini özellikle anlıyoruz. Yani ya karı koca, ya iki kardeş veya ortak, ya da tesadüfen rastgele karşılaşmış, aralarında bir anlaşmazlık yaşanmış iki kişi, eğer size geliyorlar da sizin o konuda Allah'ın hükmünü beyan etmenizi istiyorlarsa, bu sizin için bir imtihandır ve siz Allah'ın huzurunda imtihana tabi durumdasınız. Olayı dinleyecek, Allah'ın istediği gibi bir hüküm vermek konusunda imtihana tabisiniz ve sonunda istiğfar etmeniz gerekiyor. Tıpkı Davud Aleyhisselam gibi iki kişi gelirler. Hatırlayın. Birisinin bir koyunu, diğerinin 99 koyunu var. 99 koyunu olan, bir koyunu olan adamın elinden de o bir koyunu almak istiyor. İstiyor çünkü o adam bir tek koyunuyla ayrı bir dünya, ayrı bir ortam oluşturmasın. O adam madem bir tek koyunu var, kendisine ortaklık teklif etsin de %1'lik bir ortaklık oranıyla kendisine çoban olsun. Hem ki koyunlara daha iyi sahip olsun, çoban gibi davranmasın, sahip gibi olsun ama %1 sahip olsun. Hem ki ayrı kafadan kendine göre yeni bir şekil, yeni bir durum arz etmesin, yeni bir plan kurmasın kendine diye adam allem kallem etmiş. İşi lafa boğmuş, lafta karşıdakini yenmiş ve gel demiş sen bu koyunları bana ver. Beraber olalım, birlikte ortak olalım. Yani bir koyuna çoban tutulmaz, bir koyunun sütü ne ola, bir koyunun eti ne ola, bir koyunun budu ne ola filan diye adamı sözde yenmiş tabii ve Davud Aleyhisselam'a gelmişler. O da bu iki kişi arasında hükmedecek makamda olunca, önce elbette hükmetmiş, bu bir zulümdür demiş. Beraber olanlar eğer iman edip salih amel işlerlerse ne âlâ, değilse birbirlerine zulmederler demiş. Ama sonra bunun bir imtihan olduğu bilinciyle hemen Cenab-ı Hakk'a kendisini arz etmiş ve demiş ki, ya Rabbi mağfiretini talep ederim çünkü beni imtihan ettiğin bu pozisyonda ben hükmediyorum ama ihsan sahibi olmayı isterim. Senin razı olacağın bir hükmü sana arz etmek isterdim. Bu insanlara senin istediğin hakkı iletmeyi isterdim. Eğer isabet edebildim idiyse elhamdülillah, değilse eksikliklerimi tam kabul et, yanlışlarımız yok kabul et Allah'ım demek manasına istiğfar ediyor. Değilse bir yanlışını anlamak anlamına değil elbette. Çünkü o İsrailiyat haberlerine dalıp konuyu Hazreti Davud'a iftiraya kadar götürmenin Hazreti Ali Efendimiz indinde cezası gerçekten iki kattır. Onu herhalde okudunuz. Kim ki bu konuyu anlatırsa, o iftirayı söylerse ona diğer insanlara yapılan iftiranın cezasının iki katını veririm. Yani 160 değnek diyordu. Hıyarukum ahsenukum qada'en, sizin en hayırlarınız iki kişi arasında hükmedeniniz ama bu hükmü verirken Allah'ın kendisini gözettiği şuuruyla hüküm verenizdir. 384. Hıyarukum küllü müftenin tevvabin. Sizin en hayırlarınız günahla imtihan edilip de tevbe edenlerinizdir. İmtihana tabi tutuluruz. İmtihanımız bazen yolumuza günahlar çıkarır. İstemeyiz aslında iman olarak ama duygularımızla isteriz. Elimizle, ağzımızla, gözümüzle isteriz. Kulağımızla istediğimiz olur. Günaha gireriz ama rahatsız oluruz. İşte bu istemediğimiz ama yaptığımız, razı olmadığımız ama işlediğimiz günahlar konusunda eğer tevbeye dönersek, tevbe edersek o zaman Müslümanların en hayırlarından oluruz. Babamız Adem Aleyhisselam gibi mi? Aklıma öyle geldi. Evet, insanlığın atası Adem Aleyhisselam. Allahu Teala onu anamızla beraber cennete koymuştu. Girin dedi cennete. Yaşayın dilediğiniz gibi. Ne isterseniz yiyebilirsiniz. Ama şu ağaca yaklaşmak yok demişti. İşe bak. İnsanlığa bak. Ademiyettir belki işin aslı. Ama sanki ağaç kalmamış gibi, yiyecek bulamamışlar gibi, her şey bitmiş gibi. Tabii iblisin vesvesesiyle onlar da yanıldılar, yanlış yaptılar, istemezdiler elbette. Allah'a isyan etmeyi ister miydi Adem Aleyhisselam? Havva anamızla beraber Allah'a karşı gelir miydi? Allah'a, Allah'ın emirlerine, Allah'ın rızasına eyvallahsız, ilgisiz davranır mıydı? Mümkün değil elbette ama buna rağmen insanlığının gereği öyle oldu ve yanlış yaptı. O yasak ağaçtan yedi. Allahu Ekber. Hem ki bu yanlış, hem ki bu hata onun cennetten çıkmasını gerektirecek kadar büyük boyuttaymış meğer. Haydi denildi, çıkın oradan, inin yeryüzüne, bitti cennetteki hayatınız. Eyvah! Korkunç bir yanlıştı meğer yapılan, yani Adem Aleyhisselam ve Havva anamıza cenneti kaybettirecek boyutta bir yanlışmış meğer bu açığa çıktı fakat. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Allah-u Teala'dan kelimeler öğrendi. Tevbe yolları öğrendi. Ya Rab dedi, ne yapsam dedi, affını istiyorum. Ne yaparsam affedersin dedi. Allah-u Teala da ona öğretti öğreteceğini ve anam ve babamız dediler ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik, zulmettik, hata ettik, günaha girdik, suç işledik. Eğer mağfiret etmez, merhamet etmezsen yazık edenlerden, helak olanlardan, hüsrana uğrayanlardan olacağız ya Rabbi diye dua ve niyaz ettiler, tevbe ettiler. Böylece insanların en iyisi oldular. O kaybettikleri cenneti yeniden kazandılar. Öyleyse bizim de hayat programımızda kimi yanlışlarımız, kimi günahlarımız, kimi hata, kusur ve kabahatlarımız olabilecek. Bunları istemeden yapabileceğiz. Efendim o anda istemiştiniz mi? O anda istediğinize siz de eminsiniz ama işin aslına kalırsa, kendiniz sakin olunca o olaydan sonra istemediğinize siz de eminsiniz değil mi? O günaha razı değilsiniz, öyle yapmak istemiyordunuz ama bir gaflet, ama bir unutmak, ama bir cahillik, ama bir aziyet, ama bir anlık onunla ilgisizlik veya diğerine meyletmek sizi öyle düşürüvermişti günahın kucağına. İşte kendinize gelir gelmez tevbe eder pişman olursanız, Allah'ım affet diyebilirseniz, vazgeçtim, hedefimi değiştirdim, hevesimi düzelttim ya Rabbi diyebilirseniz, işte o zaman Müslümanların en hayırlıları sınıfına girersiniz. Tevbe edenler bir günah ile imtihan olunup sonra Allah'a yalvaranlar, işte onlar Müslümanların en hayırlarıdır. İster misiniz? Tevbe etmenin anlamını anlatabileceğimi zannetmiyorum ama yaşamayı ister misiniz? Ne zaman yanlış yapmıştınız size göre? Veya sizin yanlışlarınızı isterseniz hadi beraber ikiye ayıralım. Sizin derken ben sizden biriyim diye konuştuğumu anlayın. Değilse ben sizi nereden bileyim? Biz beraberiz, aynı vücudun organıyız, bunun bilincindeyim, öyle konuşuyorum. Lütfen farklı anlamayın. Hani gelin oturun birlikte, yanlışlarımızı gruplandıralım. Birinci sıraya en büyük yanlışımız, en etkin yanlışımız, düzelince hayatımızı düzelteceğimiz yanlışımızı koyalım. Ben onu dini az bilmek şeklinde anlıyorum. Bilmem katılır mısınız? Her şeyi biliyoruz. Yaşadığımız ortamı, evimiz, şehrimizi, memleketi, yolları, yol boyunca binaları biliyoruz. Ya da mesleğimiz ve meşrebimiz dediğimiz sarıldığımız grubumuz ve kliğimiz, anamız ve babamız daha çok biliyoruz bunları. Ama peygamberimizi, ama kitabımızı, ama dinimizi onlar kadar tanıyamamışız. Bunun bilincindesiniz. Bence bu en büyük yanlış. Bu düzeltilirse hayatın tümü düzelecek bir özel yanlıştır. Bunu birinci grup olarak önümüze koysak ve diğerlerinin hepsini bir grup halinde dosyalasak, hepsi bir gruptur desek, onlar öylece kalsa kenarda ve bu birinci yanlışımız için tevbe etsek. Pişmanız ya Rabbi, neler neler öğrenmişiz ama dinini öğrenmemişiz, neler neler peşinde koşmuşuz ama kitabın bizim ilgi alanımızda olmamış, biz kimleri örnek almışız, kimlere benzemeye çalışmışız ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu konuda örneğimiz ve rehberimiz bilememişiz ya Rabbi. Pişmanız, vazgeçtik diyebilirsek elbette bu ümmetin en hayırlısı oluruz. Ama bunu dille söylersek mi? Evet, dille söyleyeceğiz. Ben dilimle söylemek istemiyorum, eylemlerimle söyleyeceğim. Ama neden söylemeyeceksin? Sen gibi birileri de aynı yanlıştaysa onlar da anlasın. Onlar da duysunlar, onlar da fark etsinler. Ama biz yanlışlarımızı ortadan kaldırmak konusunda samimi olacak, Allah'a dönecek, hedefimizi, rotamızı düzelteceğiz, tevbe edecek, pişman olacağız ve Cenab-ı Hak bize hayırlar ihsan edecektir. Biz de ümmetin en hayırları olacağız. 385 Hayrul ashabi indallah, hayruhum li sahibihi ve hayrul cirani indallah, hayruhum li carihi. Allah katında arkadaşların ve komşuların en hayırlısını öğreten bir hadis-i şerifin huzurundayız. Bu topluma göre tercüme etseydik, galiba sonuç şöyle olacaktı. Arkadaşların en hayırlısı, arkadaşların rahatsız etmeyendir. Ah, ne kadar tatlı insandır o. Hiç eziyet etmez. Karar alırsınız, bozmaz. İkram edersiniz, reddetmez. Gel dersiniz, gelir. Git dersiniz, gider. Dur dediniz mi, kalkmak bilmez. Ama ye dediniz mi, devam eder. Yeme derseniz, bırakıverir. Aman hiç de hiç karşı geldiğini görmezsiniz. İşte en iyi arkadaş denilen budur sanki şimdi. Olur mu? İyi düşündünüz mü? Denileni iyi anlayabildiniz mi? Böyle bir arkadaş iyi olur mu? Siz günaha girdikçe destekleyen, siz yanlış yaptıkça destekleyen bir arkadaş pozisyonda değil mi bu? Öylesini siz sever misiniz aslında? Olmaz değil mi? Böyle olmamalı değil mi? Peki ama arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına en iyi olan, en hayırlı olan Allah katında en hayırlı olacaktı, arkadaşlar en hayırlısı olacaktı. Ama en iyi olmak konusunda farklı bir ölçü gündeme getirsek, yani kendisi bir başına cennete gitmek derdinde değil, arkadaşlarıyla birlikte gitmek isteyen, onların yanlışlarına tahammül etmeyen, onların doğrularını teşvik eden, cennet yolunda onları sanki hadi yürüyün dercesine durdurmayan, cehennem yolunda da durun bakalım nereye diye onlara engel olmaya çalışandır elbette. Hadisin ikinci bölümünde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah katında komşuların en iyisi olarak da komşularına en iyi davranan, hayırlı davrananlardır diye beyan ediyor. Demek ki komşularının hayrını isteyen, cennetini isteyen, Kur'an'la tanışmalarını, sünneti tanımalarını, sevaba girmelerini, günahtan arınmalarını, cennet yolunda olmalarını, cehennem yolundan kaçmalarını isteyen komşu, komşuları adına hayırlıdır. Böylece Allah katında da bu komşuların en hayırlısı olacaktır. Komşumuz mu, arkadaşımız mı, önce bu ölçüyü bulsak diye düşündüm, 4 maddelik bir ölçü buldum. Bir insan, eğer ki Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an ve peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır diyorsa, ona göre yaşıyorsa demedim. Diyemezdim tabii. Önce bu bir iman iddiasıdır. Böylece iddia ediyor, böylece imanlı sözlü olarak ortaya koyuyorsa. 2. İslam'ın istediği bir şeyi yapınca seviniyor, yapanı görünce seviyorsa. Kendisi yapınca memnun oluyor, seviniyor, bir başkası yapınca onu da seviyor, memnun oluyorsa. 3. İslam'ın istemediği bir şeyi yapınca üzülüyor, yapanı görünce üzülüyorsa. İyi ama neden yapıyor mu? Ama insan ya, becerememiş ya, henüz eğitilmemiş o konuda, imani olgunluğa erişmemiş o konuda ama yapınca üzülüyor, yapanı görünce üzülüyorsa. Ve 4. Müslümanların en alt seviyesindeki Müslümanı, hani en üstte Aleyhissalatü Vesselam'dan sonra Ebu Bekir Efendimiz var ya, en alt seviyede bilumum günahlar, yanlışlar, kusur kabahatlar, eksiklikler var adamda ama her şeye rağmen Müslüman ve kardeşimiz, işte böyle bir Müslümanı, en alt seviyede de olsa ama Müslümanı, kafir dünyanın en üstününe, en üst seviyesindekine tercih edip, hayır, benim kardeşim Müslümandır, ben Müslümanı kardeş bilirim, onu bağrıma basarım diyorsa, işte bu özellikleri taşıyan kişi, benim arkadaşımdır, benim kardeşimdir, benim canımdır, benim ciğerimdir, benim her şeyimdir. Ben onu öyle severim, ona öyle hayırlı davranırım ki, eğer imkan bulursam, eğer fırsatım varsa, onu kötülüklerden arındırmak için, toplu iğnenin başı kadar yanlışı bile olsa affetmem ve düzeltmeye çalışırım. Hiçbir günahı kalmadan hepsinin affedilmesi için uğraşır. Yarın ahirete öylece gitmesi için çabalarım. Ama imkanım yoksa ya da erişememişsem ya da gücüm yetmemişse her şeye rağmen bütün günahları ve yanlışlarıyla da olsa o benim kardeşimdir. Ve ben onu severim, onun cenneti için dua ederim. Gıyabında da dua ederim, yanında da onun iyi olmasını isterim. Galiba biz komşumuz ve arkadaşımız konusunda ölçüler bulmamız gerekiyor. Peki ya komşuya ne dersiniz? Çok iyi davranacaktınız, aman ne kadar iyi davranacaktınız, hep destekleyecektiniz. Hatta sen yemek yapma ben getirsem diyecektiniz. Sen çalışma ben versem diyeceksiniz. Sen araba kullanma ben kullanayım, şoförün ben olayım, hizmetçin ben olayım diyeceksiniz. Bu kadar ona iyi davranmaya çalışıyorsunuz ama bu komşunuz İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışanlardan biri, Kur'an'ı yok etmeye gayret edenlerden biri, Müslüman'ı susturmak için uğraşanlardan biri ise siz hayrola kiminle dirsek teması iyilik yapıyor ya da kime ne yapınca iyilik yaptığınızı zannediyorsunuz? Zalimse komşunuz zulmüne engel olarak, mazlumsa komşunuz zulmü ortadan kaldırarak iyilik yapacaktınız ama. Peki ama her şeye rağmen komşularınız Allah'a net isyan halindeler. Bir Müslümanın örneğini söyleyip konuyu bitirmek istiyorum. Şöyle 5 katlı filan bir apartmanda oturuyordu. Kendisi 2 veya 3. kattaydı. Diğerlerinin sahipleri İslam dininin büyük günahlar dediği şeyleri aleni ve açıktan sürekli işleyen insanlarmış. Yani birisi sürekli içki içen, birisi sürekli faizle uğraşan, birisi sürekli zina ile beraber olan, birisi hırsızlık yapabilen cinsinden adamlarmış. Sonra orada durmadı, taşındı o evden. Kendi evi olduğu halde arkadaşlar sordular, ama neden rahattın, yerin de iyiydi, evin de güzeldi deyince, Allah'ın azap ve gazabını celbeden bu komşularımla aynı ortamda yaşamak, benim de aynı akıbete uğramamı gerektirirse ya, dedim ve korktum, kaçtım diyordu. Yani ya komşunsa iyilik yap, onlara engellemeye çalış, ya gücün yetmiyorsa komşun olmasın, sen bir başka güzel komşu bul. Hatta Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz vefat eden Müslümanların mezarları hakkında der ki, ölülerinizi salih insanlara komşu olarak defnedin, çünkü kötü komşudan dünyada rahatsız olunduğu gibi ölüler de kötü komşularından rahatsız olurlar. 386. Hayru zikril hafiyyu ve hayru rızkı ma yekfi. Allah adını anıp zikretmenin en iyisi gizli olanı, Allah'ın verdiği rızkın en iyisi de ihtiyacı karşılayacak kadar olanıdır. Ez-zikir. Zikir gündemde tutmak demektir. Zikir hatırlamak ve hatırlatmak demektir. Bedenin, dilin ve kalbin zikri vardır. Burada Anlayabildiğim kadarıyla dilin zikrinden söz edilir fakat onun da bir bölümü gündeme getirilir. Kalbin zikri, insanın hayatı boyunca her bir konumda, her bir durumda niyetinin neye ait olduğu demektir. Mesela ben konuşurken, sen dinlerken, onu alır bunu verirken, orada durur burada yürürken ama neden yapıyorsunuz bunu? Kalbinizden geçen ne, niyetiniz ne? İşte bu kalbin zikridir. Tam da Allah'ın dinini anlatmak için anlatıyorum diyen bir kalp derken bana iyi desinler diye anlatmaya başlarsa kalp zikrini değiştirir, başka şeyler zikretmeye başlar. Hatta bir de karşılığında para beklerse ya da hediye beklerse Allah dedi, Allah dedi diye zikrederken kişi insanlar desin, insanlar desin demeye başlar. Hatta hediye hediye, mal mal, mülk mülk, para para demeye başlar kalp. O kalbin zikridir işte. Organların zikrine, bedenin zikrine gelince kişinin kalbi neyi zikrediyorsa o eylemler işte onun için vardır. Yani mesela gösteriş için namaz kılanın bütün bedeni gösterişi zikrederken ya da menfaat için iki kişinin arasını bulmaya çalışan kişinin bu emeli, bu ameli, bu hareketi de ancak o tür bir beklentiyi zikretmektedir. Beden ona zikre koşuyor demektir. Dilin zikrine gelince, bilebildiğim, bulabildiğim kadarıyla bunun üç anlamı vardır. 1. Asıl zikir, değişmez zikir, mutlak zikir olarak Kur'an'ın gündemde tutulması, Kur'an'ın okunması demektir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için Kur'an-ı Kerim'de zikir sözü kullanır. İn huve illa zikrun lil alemin der Allah Kur'an için. Kur'an ancak evrensel bir zikirdir. Buna göre Kur'an'ın okunması, zikrin gündemde tutulması hem bir yerin bir daha, hem bir yerden başka yerin ama hem kendimiz hem de başkasına okunması demektir. Yani zikrin gündemde tutulması, Kur'an'ın zikredilmesi için üç boyut düşünülür. Bunlardan biri veya ikisi olmazsa o zaman Kur'an okunmamış sayılır. 1. Okuduğun yeri bir daha okuyacaksın. Bir kere okudum bitti demeyeceksin. Küçükken hatmetmiştim. Babam öğretmiş, annem söylemiş, ben de baştan sona okumuştum. Tamam bir kere okudum bitti demeyeceksin. Bu zikrin biri, yani Kur'an'ın okunmasının bir boyutu. 2. Okuduğun yerden bir başka yer daha okuyacaksın. Kur'an okudun, bir de sünnet okuyacaksın. Her zaman, her an, her gün, her gece Yasin okumayacak ama bir de Bakara, bir de Ali İmran, bir de Ankebut, Rum, Lokman, Secde okuyacaksın. Yani Kur'an'ın hepsini. Bu da ikinci boyutu ama yetmez üçüncüsü, sen okudun bir de başkasına okuyacaksın. Öyleyse bu anlamda zikrin Kur'an okunması şeklindeki özelliği ancak hem kendin sessiz hem başkalarına sesli okumak şeklinde olacaktır. Onun için buradaki zikir bu olmasa gerek ama ikinci bir zikir çeşidi vardır. Allah'ın esma dediğimiz, esma-u husna dediğimiz o güzel isimlerini gündemde tutmak, düşünmek, anlamak, fark etmek, onları tezekkür ve tefekkür etmek manasına zikir. Mesela Allah'ı Razzak bilmek, bunu ifade etmek, bunu içimizden hafif sesle kendimize ama yanımızdakine, ama kendi kendimize söylemeye çalışmak, Allah'ı evvel ve ahir bilmek, Rahman ve Rahim bilmek, bunları içten içe, gizliden gizliye, hafi bir biçimde tekrar tekrar gündemde tutmak, işte bu da zikrin bir çeşididir. Bir de bir üçüncü çeşidi vardır ki, o da Allah'ın konuş dediklerini konuşmak, Allah'ın de dediklerini demek. Mesela bir adamın helalinden ekmek parası kazanmak için, mesela ekmek satarken konuşması, çocuğuna namaz ve abdest öğretmek için ya da yalanın yanlışlığını anlatmak için konuşması veya kocasını memnun etmek için ya da karısını sevdiğini beyan etmek için konuşması, bunlar da Allah'ın izin verdiği ve hem de emrettiği konuşmalardır ki, bunlar da dil ile yapılan zikirlerdir ki, bunların en iyisinin gizli olanı demek, karşıdakine iletilmemesi anlamına gelecek ki, öyle olmaz elbette. Öyleyse burada anlaşılan, Allah-u Teala'nın bizden istediği hayatı, hem Kur'an'ı okuyarak hem sünneti okuyarak ama kendi kendimize okuduğumuz dönemde hem de Allahu Teala'yı tanımak manasına Kur'an ve sünnetten tanıdıklarımızı gündemde tutmak, kendimize söylemek şeklindeki bir zikir, işte bunların en iyisi, kişinin kendi kendisine, kalbiyle, kafasıyla, gönlüyle bütünleşerek bunları gündemde tutmasıdır. Allah'ın verdiği rızıkların en iyisi ise, o da ihtiyacı karşılayacak kadar olandır. Yani kulluğa yeterli miktarda olan. Allah vermiş, ne kadar mı? Ne kadar verirse o kadarıyla kulluk yapabiliyorsak o işte en güzel olanıdır. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Ya Rabbi, Ali Muhammed'in rızkını belini doğrultacak kadar ver diyordu. Bu bir anlamda elbette en güzelidir. Ya da Allahu Teala ne verdi, ne kadar verdiyse bunu hep kullukta kullanabiliyorsak, Allah'ın istediği tarzda harcayabiliyorsak, bu da rızıkların elbette en güzelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.